Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Granger. 28. ayrım. Nieman anlatılanları tüm ayrıntılarıyla yutuyordu. Neden ve nasıl olduğunu bilmeden bir kez daha duyduklarının onu konunun önemli bir yanına götürdüğünü hissediyordu. Champella şimdi mutfağa arşınlıyor, paslanmaz çeliğin üzerinde buzlu dalgalanmalar yaratıyordu. Söze devam etti. Hastanenin doktorlarıyla, jinekologlarıyla, ebeleriyle görüştüm. İşte o zaman beni gerçekten şaşırtan bir şey öğrendim. Yaklaşık 50 yıldan beri, özellikle yükseklerde yaşayan köylüler arasında, şimdiye kadar görülmemiş oranda çocuk ölümleri var. Hemen doğumdan sonra gelen ani ölümler. Oysa bu çocukların tam tersine gelenek olarak çok güçlü olmaları gerek. Bir çeşit yer değiştirme, anlıyor musunuz? Üniversitedeki zayıf cılız çocuklar, sihirli birer değnek dokunmuşçasına birden güçleniyor. Diğer yanda köylülerin çoluk çocuğu giderek zayıflıyor, gücünü yitiriyor. Aynı zamanda ani ölüm olarak sınıflandırılan yetiştirici ya da kristalci çocuklarının dosyalarını da inceledim. Hiçbir sonuca varamadım. Hastane personeliyle, bazı araştırmacılarla, hastanenin genetik alanında uzmanlaşmış doktorlarıyla konuştum. Kimse bu garip olayı açıklayamıyor. Ben de, içimde korkunç bir rahatsızlığa rağmen konuyu bıraktım. Nasıl diyeyim, sanki üniversitenin çocukları doğum evindeki küçük komşularının yaşam gücünü sömürmüş gibi. Aman tanrım, ne diyorsunuz? Champella girdiği bu kabul edilemez yoldan hemen döndü. Size söylediğimi unutun. Anlattığım hiç bilimsel değildi. Üstelik baştan aşağıya saçma. Duydukları mantıksız olabilirdi ama Nieman bir konudan emindi artık. Üstün yetenekli çocukların gizemi bir rastlantıya bağlı olamazdı. Bu da kabusun halkalarından biriydi. Sakin bir sesle sordu. Hepsi bu mu? Doktor tereddüt etti. Komiser daha güçlü bir sesle tekrarladı. Hepsi bu mu dedim. Hayır diye irkildi Champella. Bir şey daha var. Bu yaz, olay hem rahatsızlık verici hem de önemsiz, yeniden alevlendi. Geçen Temmuz ayında Guernon Hastanesi baştan aşağıya yenilendi. Bu nedenle de arşivleri bilgisayar ortamına geçirildi. Uzmanlar gelip eski tozlu dosyalarla dolu bodrumları gezdiler. Arşiv aktarımının ne kadar süreceğini anlamaya çalıştılar. Bu anlamda hastanenin bazı yeraltı depolarında araştırmalar yürüttüler. Başta 70 öncesinin kütüphanesi olmak üzere eski üniversitenin mahzenlerini araştırdılar. Nieman donup kaldı. Champella devam etti. Bu araştırmalar sırasında uzmanlar ilginç bir şey buldular. 50 yıllık bir süreye ait doğum belgelerini, bebeklerin hastane dosyalarının ilk sayfalarını buldular. Bu sayfalar tekti. Dosyaların gerisi yoktu. Sanki birileri dosyaları çalmıştı. Bu kağıtlar nerede bulundu? Tam olarak nerede demek istiyorum? Champella yeniden mutfağa arşınlamaya koyuldu. Fazla ilgilenmiyormuş gibi görünmeye çalışıyordu ama sesi endişesini ele verdi. Esas tuhaf olan da bu ya. Bu formlar tek bir insanın, bir kütüphane sorumlusunun kişisel evrak dolabında özenle yerleştirilmişti. Nieman kanının damarlarında daha hızlı aktığını hissetti. Görevlinin adı? Champella endişeli gözlerle komisere baktı. Dudakları titriyordu. Kayo, Etienne Kayo. Remy'nin babası, ta kendisi. Komiser doğruldu. Bunu şimdi mi anlatıyorsunuz? Cesedi dün bulunduktan sonra. Sesinizin tonunu beğenmedim komiser. Beni şüphelilerinizden biriyle karıştırmayın lütfen. Kaldı ki ben size yönetimle ilgili bir ayrıntıdan, bir tuhaflıktan söz ediyorum. Bunun Guernon cinayetleriyle bir ilgisi olduğunu nasıl düşünürsünüz? Ayrıntılar arasındaki ilişkilere ben karar veririm. Öyle olsun, her neyse. Bütün bunları yardımcınıza da anlattım. Onun için sakin olun biraz. Kaldı ki size gizli bir şey de anlatmadım. Aynı şeyleri kentteki herhangi birinden de duyabilirdiniz. Herkes biliyor bunu. Bölge gazetelerinde bile yazdı. Nieman'ın tam o anda en az isteyeceği şey bir aynaya bakmak olurdu kuşkusuz. Yüzünün öylesine gergin, öylesine sert olduğunu, aynanın bile onu tanıyamayacağını biliyordu. Koluyla alnını sildi. Daha sakin bir sesle konuştu. Özür dilerim ama bu olay gerçek bir bok çukuru. Katil şimdiye kadar 3 kişiyi öldürdü, daha da öldürecek. Her dakikanın, her bilginin önemi var. O eski arşivler şimdi nerede? Müdür kaşlarını kaldırdı. Biraz gevşedi. Yeniden paslanmaz çelik masaya dayandı. Yine hastanenin mahzeninde. Bilgisayara geçme tamamlandığı sürece arşivler aynen korunacak. Öyle sanıyorum ki o fişlerin arasında küçük üstün yetenekli küçüklerin de fişleri vardı. Yanılıyor muyum? Doğrudan onlar değil. Unutmayın, formlar 70'li yılların öncesine aitti. Ama bazı fişler annelerine, babalarına ya da dedelere, büyükannelere aitti. Beni rahatsız eden de bu ayrıntı. Çünkü kendi araştırmam sırasında o fişleri taramıştım. Benim baktığım dosyalarda eksik yoktu, anlıyor musunuz? Kayo özellikle kopyaları almış olamaz mı? Champella yeniden yürümeye başladı. Anlattıklarının ilginçliği onu da etkiliyordu. Kopyalar ya da orijinaller. Belki de Kayo dosyalardaki gerçek doğum belgelerini sahteleriyle değiştirdi. Onun için onun dolabında bulunanlar gerçek, orijinal doğum belgeleriydi. Kimse bana bu olaydan söz etmedi. Jandarma soruşturma açmadı mı? Hayır, bir anekdot olarak kaldı, bir ayrıntı. Kaldı ki suçlanabilecek tek kişi, Etienne Kayo, 3 yıl önce ölmüştü. Aslında benden başka bu hikayeyle ilgilenen çıkmadı ya. İyi ya, bu yeni fişleri incelemek istemediniz mi? Resmi dosyalarda gördüklerinizle karşılaştırmak. Champella gülümsemeye çalıştı. Tabii, ama zamanım olmadı. Söz konusu belgelerin neye benzediği konusunda bilginiz yok. Tek bir sayfa üzerinde, fotokopi olarak alınmış birkaç sütun, bebeğin kilosu, boyu, kan grubu. Kaldı ki aynı bilgiler hemen ertesi gün çocuğun sağlık karnesine işlenir. O fişler, bebeğin dosyasının ilk halkasıdır sadece. Nieman, hastane arşivlerine bir göz atmak isteyen Joanna'yı düşündü. İşe yarasın yaramasın, o fişler onu son derecede ilgilendiriyordu. Birden yön değiştirdi. Korneke ile bu anlattıklarınızın arasında nasıl bir ilgi var? Joanna neden buradan çıkar çıkmaz onun evine gitti? Yöneticinin rahatsızlığı geri gelmişti. Edmond Korneke size anlattığım çocuklarla çok ilgilenmişti. Neden? Korneke Enstitü'nün resmi doktorudur. Doktoruydu. Hastalarımızın genetik rahatsızlıklarını bütün ayrıntılarıyla biliyordu. Başka çocukların enstitüdeki birinci ya da ikinci dereceden akrabası, kuzeni olan başka çocukların böylesine farklı olmalarını anlayamıyordu. Ayrıca genetikle çok ilgiliydi. Genetik gerçeklerin insanların göz bebeğinden okunabileceğini düşünüyordu. Birçok bakımdan oldukça farklı bir doktor. Komiser alnı çilli adamı düşündü. Farklı. Tam ona uygun bir tanımlama. Joanna'nın asitlerin kemirdiği cesedini de hatırladı. Sordu. Ona tıbbi görüşünü sormadınız mı? Champella tuhaf bir biçimde kıvrandı. Sanki hırkası bir tarafını kaşındırmıştı. Hayır, cesaret edemedim. Bu kentin ruhunu bilmiyorsunuz. Korneke, üniversitenin kaymak tabakasındandı, anladınız mı? Bölgenin en ünlü göz hekimiydi. Büyük bir doktor. Oysa ben sadece bu dört duvarın bekçisiyim. Korneke'nin sizinle aynı belgeleri incelemiş olabileceğini düşünüyor musunuz? Resmi doğum belgelerini. Evet, o belgeleri sizden önce incelemiş olabilir mi? Belki, evet. Müdür gözlerini indirdi. Yüzü terden sırılsıklam, kıpkırmızıydı. Nieman ısrar etti. Onun da fişlerin değiştirildiğini anlaması mümkün mü? Ama nereden bileyim? Anlattıklarınızdan hiçbirini anlayamıyorum. Nieman daha fazla ısrar etmedi. Hikayenin bir başka yanını anlamıştı. Champella, Kayo tarafından çalınmış fişleri incelemeye gitmemişti. Çünkü üniversite profesörleri hakkında bazı şeyler öğrenmekten korkuyordu. Kentin efendileri gibi hüküm süren, onun gibilerinin kaderini ellerinde tutan üniversite profesörlerinin. Komiser ayağa kalktı. Joanna'ya başka ne anlattınız? Hiç. Size anlattıklarımdan başka hiç. Düşünün. Hepsi bu, emin olun. Nieman doktorun karşısına dikildi. Judith Hero adı sizin için bir anlam ifade ediyor mu? Hayır. Philip Serti, ikinci kurbanın adı değil mi? Daha önce bu adı hiç duymamış mıydınız? Hayır. Kızıl Nehirler deyimi bazı anıları canlandırıyor mu? Hayır, gerçekten ben. Teşekkürler doktor. Nieman şaşkın doktoru selamladı. Topuğunun üzerinde döndü, kapının eşiğinden geçmek üzereyken omzunun üzerinden seslendi. Son bir ayrıntı doktor, burada ne bir köpeğe rastladım ne de köpek avlaması duydum, yok mu? Champella şaşkındı. Köpek mi? Evet köpek, körler için. Adam anladı, gülümseyecek gücü buldu. Köpekler sadece yalnız yaşayan, hiçbir yardımdan yararlanmayan körler içindir. Merkezimiz en ileri yöntemlerle donatıldı. Hastalarımız en küçük bir engeli algılar, doğru yönü bulur. Köpeğe ihtiyacımız yok. dışarıda, yağmurun altında parıldayan açık renkli binaya döndü Niyaman. Sabahtan beri olmayan köpekler yüzünden buraya gelmekten kaçınmıştı. Juana'yı buraya sadece korktuğu için, sadece beyninde havlayan hayaletler olduğu için göndermişti. Arabanın kapısını açıp dışarı tükürdü. Genç bir teğmenin hayatına mal olan kendi hayaletleriydi. 48. Kısım. Niyaman, Setlo'nun yükseklerinden döne döne iniyordu. Yağmur şiddetini arttırmıştı. Parların ışığı altında, asfalttan, billurumsu bir buğu yükseliyordu. Arada sırada bir çamur birikintisine giriyor, lastiklerin altında çamur bir çağlayan gürültüsüyle çukurlaşıyordu. Niyaman, direksiyona sarılmış, her seferinde uçurumun kenarına kaymaya çalışan otomobile hakim olmaya uğraşıyordu. Birden cebindeki çağrı cihazı ötmeye başladı. Tek elle ekran düğmesine bastı. Paris'ten Antoine Rems'den bir mesaj almıştı. Zaman kaybetmeden cep telefonunu çıkardı, hafızadan numarayı çağırdı. Rems sesini tanır tanımaz müjdeyi verdi. İngiliz öldü Pierre. Gırtlağına kadar Guernon soruşturmasına batmışken, aldığı haberin sonuçlarını düşünmeye başladı. Ama başaramadı. Müdürü devam etti. Neredesin? Guernon yakınlarında. Tutuklanma emri çıkarıldı. Aslında teslim olman, silahını iade etmen gerekirdi. Aslında, Tarpentes'le konuştum. Sizin iş olduğu yerde sayıyor, giderek daha da kötüleşiyor. Gazeteler, televizyonlar oraya üşüştü bile. Yarın sabah, Guernon, Fransa'nın en ünlü kenti olacak. Rems bir an durakladı ve herkes seni arıyor. Niyaman ağzını açmadı. Gözlerini tersten yağan yağmur damlalarını delmeye çalışırmış gibi dönerek inen yoldan ayırmıyordu. Rems devam etti. Pierre, katili yakında yakalayabilecek misin? Bilmiyorum. Söyleyebileceğim tek şey doğru yolda olduğum. Bundan eminim. Öyleyse hesabımızı daha sonra görürüz. Seninle konuşmadım. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Kimse sana ulaşamıyor. Bu kahrolası işi bitirmek için bir ya da iki saatim var. Ondan sonra senin için hiçbir şey yapamam. Avukat tutmaktan başka. Niyaman birkaç kelime homurdanıp telefonu kapattı. İşte sağdan fırlayan bir araba, farlarının ışığına o anda girdi. Komiser tepki göstermekte bir saniye gecikti. Araç tüm hızıyla onun sağ çamurluğuna çarptı. Direksiyon elinden kurtuldu. Araba falezin kayalarına çarptı. Komiser bir küfür salladı. Direksiyonu doğrultmaya çabaladı. Göz açıp kapayacak kadar kısa bir zamanda yeniden arabaya hakim oldu. Öteki arabaya baktı. Farları sönük, koyu renk bir 4x4'tü. Yeniden saldırıya geçti. Niyaman geri vitese taktı. Dev gibi cip homurdandı sonra sola yöneldi. Komiser frene iyice basmak zorunda kaldı. Niyaman yeniden gaza yüklendi. 4x4'ün tüm hızıyla önünden gidiyor, geçmesine engel oluyordu. Plakaları çamurla sıvanmıştı. Hiçbir şey düşünmeden hızlanıp 4x4'ü dıştan geçmeye çalıştı. Boşuna. Kara kütle en küçük bir boşluğu bile kemiriyor, Niyaman'ın arabasının çamurluğuna toslayarak komiseri uçurumun kenarına sürüklüyordu. Ne istiyordu peki bu çılgın? Niyaman birden yavaşladı. Onu öldürmeye niyetli arabayla arasında 10 metrelik bir ara oldu. 4x4'te yavaşladı. Binek arabasının yaklaşmasını bekledi. Ancak Niyaman, vites değişikliğinden yararlandı, hızla gazı kökledi. Bu kez soldan geçmeyi denedi, son anda da başardı. Tüm gücüyle gaza yüklendi. Dikiz aynasında cipin karanlıkta kaybolduğunu gördü. Hiç düşünmeden, ayağını gazdan çekmeden birkaç kilometre daha gitti. Yolda yeniden yalnızdı. Şimdi arabasının bütün hızıyla asfalttaki dolan başlı karışık yol çizgisini izliyor, yağmur duvarlarından geçip çam ağaçlarının tepesini görüyordu. Ne olmuştu? Ona saldıran kimdi? Sebebi neydi? Öldürülmesini gerektirecek hangi bilgiye sahipti? Saldırı öylesine ani, öylesine hızlı olmuştu ki direksiyondaki gölgeye bakacak zaman bile bulamamıştı. Bir virajın sonunda Jas Viyadüğü'nü gördü. 100 metreyi aşkın yükseklikteki direklerin tepesinden giden 6 kilometrelik beton bir köprüydü. Yuvasından, Guernon'dan 10 kilometre uzaktaydı. Gaza biraz daha yüklendi. Viyadüğü'ye girmek üzereyken şiddetli beyaz bir ışık gözlerini kamaştırdı. Arka camı ışığa boğmuştu. Uzunları yakılmış farlar, 4x4 arka tamponundaydı yine. Nieman dikiz aynasını gece konumuna getirdi. Karanlığın içinde asılı duran beton yola baktı. Açıkça düşündü. Ölmemeliyim, böyle ölmemeliyim. Ayağının olanca ağırlığıyla gaz pedalına yüklendi. Farlar hala arkasındaydı. Direksiyonun üzerine eğilmiş, kendi arabasının ışıklarıyla parlayan, yolu bir çılgın öpücük gibi saran, su buharlarının arasında bir görünüp bir kaybolan güvenlik bariyerlerine bakıyordu. Zamana karşı kazanılmış birkaç metre. Dünyadan çalınmış birkaç saniye. Nieman tuhaf bir fikre, anlatılamaz bir inanca kapıldı. Bu köprünün üzerinde ilerlediği, yağmurun içinde uçtuğu sürece ona hiçbir şey olamazdı. Hayattaydı, hafifte, sapasağlamdı. Çarpma soluğunu kesti. Kafası hiçbir yere bağlı değilmiş gibi sallandı, ön cama vurdu. Dikiz aynası parçalanıp dağıldı. Aynanın sapı bir kanca gibi Nieman'ın şakağını yırttı. Ellerini başının üzerine getirdi. Homurdanarak doğrulmaya çalıştı. Altındaki arabanın önce sola, sonra sağa çektiğini, kontrolden çıktığını hissetti. Yüzünün yarısı kan içindeydi. Yeniden irkildi. Yağmurun çeliğimsi tokadını, gecenin sınırsız serinliğini hissetti. Bir sessizlik oldu. Sonra karanlık. Su gibi akan saniyeler. Nieman gözlerini açtığında gördüklerine inanamadı. Gökyüzünü ve şimşekleri gördü ama hepsi tersti. Yağmurun ve rüzgarın içinde tek başına uçuyordu. Arabası bariyerlere çarpınca Nieman köprünün üzerinden boşluğa uçmuştu. Kollarını ve bacaklarını isteksizce sallayarak usulca, sessizce düşüyordu. Düşerken de mantıksız bir ölümün getireceği son duyguyu düşünmeye çalışıyordu. Ard arda hissettiği acılar merakını dindirdi. Kırbaç tesiri yapan iğne yapraklar, çatırdayan dallar, ladinlerin, karaçamların arasında vücudu binlerce acıyla kıvrandı. Arka arkaya iki darbe hissetti. Önce ağaçların oldukça yavaşlattığı vücudunun yere vurması, sonra korkunç bir gümbürtü, şiddetli bir çarpma. Bir vücudun üzerine aniden indirilen dev bir kapak gibi. O an çelişkili duygular karmaşası yaşadı. Soğuğun çeneleri, buhar yanıkları, su, taşlar, karanlık. Zaman geçti. Bir boşluk. Nieman gözlerini açtı. Göz kapaklarının ardında başka göz kapaklarıyla karşılaştı. Karanlığın, ormanın göz kapaklarıyla. Yavaşça mezarın ötesine geçip geri dönen biri gibi kendine geldi. Usulca beyninin derinliklerinden bir sonuç çıkardı. Canlıydı, hayattaydı. Bilincinin parçalarını toplayıp olup biteni yeniden düşündü. Ağaçların arasına düşmüş, bir şans eseri olarak köprü ayaklarının dibindeki yağmur sularıyla dolu küçük kanala yuvarlanmıştı. Aynı yolu izleyen arabası da aynı hızla peşinden gelmiş, dev bir tank gibi üzerine kapaklanmıştı. Şasisi geniş olduğundan da kanalın kenarlarına sıkışıp kalmıştı. Bir mucizeydi. Nieman gözlerini kapadı. Bir sürü yara vücuduna işkence ediyordu ama en çok acı vereni sağ şakağının üzerindeki zonklamaydı. Dikiz aynasının sapının sağ şakağında, kulağının üzerinde derin bir yara açmış olacağını düşündü. Öte yandan düşme sırasında bir tarafı kırılmamış gibiydi. Çenesi göğsüne yapışmış, yukarıya, otomobilin tüten radyatörüne baktı. Çimentodan bir lahdin içinde, hala kaynamakta olan sacdan bir çatının altına sıkışıp kalmıştı. Başını sağdan sola çevirince, tamponun bir parçasına takılı olduğunu gördü. Umutsuz bir gayretle kanalın içinde sürünmeye çalıştı. Tüm vücudunu karıncalandıran acılar, şimdi ondan yanaydı sanki. Birbirini dengeliyor, bedenini duyarsızlaştırıyordu. Tamponun altından sürünüp tabutundan kurtulmayı başardı. Kolları serbest kalır kalmaz elini doğruca şakağına götürdü. Açık yaradan yoğun bir sızıntı olduğunu hissetti. Uyuşmuş parmakları arasından akan kanın tatlı sıcaklığını duyunca inledi. Mazot kusan, gagası yapışmış kuşu hatırladı, gözleri yaşla doldu. Bir koluyla kanalın kenarına dayanarak doğruldu. Toprağın üzerinde yuvarlanırken, sarsak bilinci yeni bir düşünceyle titredi. Katil buraya gelecekti, işini bitirmek için. Karosere tutunarak ayağa kalkmaya başardı. Bir yumruk darbesiyle ezik bagaj kapağını açtı. Pompalı tüfeğini aldı, sağa sola dağılmış fişekleri topladı. silahı sol kolunun altına kıstırdı. Sol eli hala yarasının üzerindeydi. Sağ eliyle tüfeği doldurmayı becerdi. Bütün hareketlerini neredeyse hiçbir şeyi göremeden el yordamıyla yapıyordu. Gözlükleri kaybolmuştu. Gecede bir vahşi hayvanın bağırsaklarının içi kadar karanlıktı. Yüzü kan ve çamur, vücudu acılar içinde döndü. Çevresini namlusun ucuyla kontrol etti. Tek bir ses duymadı, tek bir hareket görmedi. Başı döndü, arabanın yanına kaydı, yeniden çimento mezara düştü. Bu kez soğuk suyun ısırışını hissedip uyandı. Kendine geldiğinde, çimento duvara çarpa çarpa bir nehre doğru akıyordu. Bütün bunlardan sonra neden olmasın diye düşündü. Tüfeğini göğsüne bastırdı. Kendini, ölüler nehrine doğru yola çıkmış bir firavun gibi daha geniş sulara doğru akmaya bıraktı. 28. ayrımın sonu, sayfa 270, devamı 29. ayrımda.